Ayrım 7. İkinci Adam 1938-1950. İkinci Cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 88. Temelsiz bir barış nizamı. Birinci Dünya Savaşı sonunda Avrupa temelsiz bir barış nizamına sürüklendi. Dengesiz bir kuvvetler düzeni içinde her gün yeni gelişmelere doğru yürüdü. 19. yüzyıl sonunun ve Birinci Dünya Savaşı öncesinin dünyaya hükmeden ve devletler arasındaki çelişmelere rağmen emperyalist ve kapitalist bir nizam içinde birleşen güçlü Avrupası savaş sonuna doğru parçalandı. Rusya sosyal bir ihtilal içinde ihtilacı sosyalizmin devletleştirilmesi ve komünizme yöneliş yoluna girdi. Dışarıdan yöneltilen saldırıları ve iç savaşları karşılayabilen ihtilalciler nihayet bir şuralar, Sovyetler düzeni içinde kendi sistemlerini kurmaya giriştiler. Avrupa böylece kapitalist ve sosyalist esaslara dayanan iki karşı ve zıt aleme büründü. Sosyalizm cihan ihtilali bayrağına sarıldı. Batı kapitalizmi ise hem sosyalizme karşı cephe aldı hem dünyayı yeniden bölüşerek süper kapitalizm yani daha üstün bir kapitalizm yolunda kendi içinde bir kuvvetleri birleştirme gayretine düştü. Bir milletler cemiyeti kurmak fakat orada emperyalist bir hegemonyu muhafaza etmek gayreti bunun bir ifadesiydi. Galiplerin mağlupları dikte ettikleri temelsiz barış anlaşmaları ise bu çelişmelerin yapısında daima kanayan bir yaraydı. Almanya 3 Ekim 1918'de müttefikler nezdinde barış teşebbüslerine geçmişti. Fakat mütarekeye ancak 11 Kasım 1918'de varıldı. Bu arada Almanya'nın içi karıştı. 7-8 Ekim'de Münih'te İşçi ve Askerler Konseyi kuruldu. 3 Kasım'da Kiel'de donanma isyan etti. 9 Kasım'da Berlin'de sosyalist ayaklanması oldu. Bahriyeliler Konseyi kuruldu. 9 Kasım'da Başbakan Max da Bade, imparatora danışmadan imparatorun tahttan çekildiğini ilan etti. Nitekim bu karışıklıklar daha sonra 29 Aralık 1918'de kurulan Alman Komünist Partisi'nin 4 Ocak 1919'da giriştiği hükümeti devirme savaşlarına varacaktır. Fakat teşebbüs 13 Ocak'ta bastırıldı. İki lider Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg öldürüldüler. Nihayet 19 Ocak'ta yapılan seçimleri Merkez Sosyalistleri ve Sosyal Demokratlar kazanınca kurucu meclis Weimar'da toplandı. 11 Ağustos 1919'da demokratik bir eser olan Weimar Anayasası yayınlandı. Fakat müttefikleri bu gelişmeyi de anlamıyorlardı. Almanların Saar Endüstri Bölgesi'nin 20 sene müddetli işgali, Almanya'dan 55 milyar dolar gibi astronomik tamirat tazminat istenmesi ve diğer Almanları küçültücü teşebbüsler Almanya için mukavemet ruhunu mütemadiyen körükledi. Hülasa savaş artık bitmişti. Müttefikler savaşı kazanmışlardı ama şimdi barışı kazanmaları lazımdı. Dünyanın kaderi bunu başarıp başaramayacaklarına bağlıydı. Fakat ümitler daha ilk günlerde kırılmaya başladı. Paris'te barış şartlarını müttefikler safında veya lehinde fiilen veya şeklen savaşa katılmış 32 devletin temsilcileri hazırlayacaklardı. Bunlara müttefik, allies, daha az müttefik, less allies ve ortak, associated gibi sıfatlar verildi. Ama barış konferansı 5 Ocak 1919'da Paris'te açıldığı zaman görüldü ki konferansa 5 devlet hakimdir. İngiltere, Fransa, İtalya, Amerika, Japonya. Bunların başbakanlarından kurulu Onlar Meclisi her şeye karar verecekti. Fakat az sonra Amerika Cumhurbaşkanı ve onun şahsında Amerika konferanstan çekildi. Wilson kendini daha çok bir milletler cemiyeti yaratma fikrine vermiş görünüyordu. İtalya'nın ise konferansa sözü fiilen ikinci planda etkiliydi. Hülasa dünya barışı işi nihayet ve fiilen iki sarsak ihtiyarın Fransa başvekili Clemenceau ile İngiliz başvekili Lloyd George'un irade ve kalemlerinin ucuna kaldı. İşte 29 Mayıs'ta Almanlara barış şartlarını hiçbir müzakere ve tartışma kabul etmeden böyle bir konseyi tebliğ etti. Çaresizlikler içindeki Almanya, gerçi 28 Haziran 1919'da bu muahedeyi kabul ve imza etti. Versay Anlaşması denilen vesika budur. Ama Almanlar o hallerinde bile buna daha ilk günden dikte, zorla dikte edilen şartlar adını taktılar. Anlaşma 440 maddeydi ve münhasıran galipler tarafından hazırlanmıştı. 10 Eylül 1919'da Avusturya aynı şekilde ve 281 maddelik bir anlaşmayı Saint-Germain-en-Laye'de imzaladı. 27 Kasım 1919'da Bulgarlar Neuilly-sur-Seine'de 296 maddelik bir anlaşmaya imza koydular. Bu arada ve mağluplar cephesinin diğer bir üyesi olan Osmanlı Devleti ile de Sevr'de 10 Ağustos 1920'de bir sulh muahedesi imzalandı. Fakat bu muahede imzalanırken onu imzalayan İstanbul hükümetinin Türkiye'yi temsil etmek durumu artık fiilen sona ermişti. 443 madde tutan bu muahedenin esası Türkiye'nin taksimiydi. Halbuki muahede imzalanırken Anadolu'da milli mücadele artık başlamıştı. Ankara'da Büyük Millet Meclisi hükümeti kurulmuştu. Onun için bu anlaşma hiçbir zaman yürümedi. Türkiye hakiki sulh anlaşmasını müttefiklerle 8 ay süren çetin bir masa başı savaşından sonra 24 Temmuz 1923'te imzalamış oldu. Böylece harp bitmiş oluyordu. Ama hakikaten müttefikler sulhu, daha sulh anlaşmaların imzalandıkları günler kaybetmişlerdi. Faşizm bayraklarını açıyor. Nitekim Avrupa'da evvela bizzat galipler, galip kapitalist ülkeler arasında bir parçalanma belirdi. Savaşa müttefik cephesinde katılan fakat savaştan sonra kendisine ganimetlerden gereği gibi pay düşmediğini gören İtalya'da genel memnuniyetsizlik anarşi derecelerine vardı. Bir işçi ihtilali ve dolayısıyla komünizmin İtalya'da yayılışı bir aralık kaçınılmaz gibi göründü. Fakat burada sol ihtilal değil, sağdan gelen hareket kazandı. Savaşta nefer, er olarak askerlik yapan Benito Mussolini adında eski bir gazetecinin liderliğindeki faşist partisi Partito Nazionale Fascista 30 Ekim 1922'de iktidarı ele aldı. Kısa bir zamanda muhalefeti ve demokratik müesseseleri ortadan kaldırdı. Dış siyasette Akdeniz'de eski Roma İmparatorluğunu yeniden kurmak gibi gençliği ve kalabalıkları sürükleyici bir hayal perdesi arkasında saldırgan ve aşırı derecedeki sömürgeci bir kuvvet olarak belirdi. Bu kuvvetin ilk hedefleri tabii kendisini savaş sonrası yağmalarından faydalandırmayan İngiltere ve Fransa olacaktı. İtalya harbe hem de o güne kadar müttefikleri olan Orta Avrupa devletleri Almanya ve Avusturya cephesine ihanet ederek büyük ümitlerle katılmıştı. 1915'te Londra, 1917'de Saint-Jean-de-Maurienne anlaşmaları Adriyatik ve Doğu Akdeniz'de İtalya'ya büyük yayılma sahaları vaat ediyordu. Müttefikleri galip gelince ganimetlerin hemen kucağına döküleceğini sandı. Fakat olmadı. 1915 Londra Anlaşması'nı Amerika Cumhurbaşkanı Wilson tanımadı. 1917 Anlaşması'nı ise Rusya tasdik etmişti. Alman sömürgelerinin dağıtımından da İtalya'ya müttefikler pay vermediler. Bu neticeler İtalya halkı arasında karışıklıklara ve iktisadi buhranlara yol açtı. Nitekim öyle de oldu. Böylece de Avrupa'nın emperyalist ve kapitalist cephesi bu defa kendi içinde yeni bir parçalanmaya uğradı. İtalya artık yalnız Adriyatik, Akdeniz ufukları ile de yetinmiyordu. Tunus, Korsika, Savoy, Güneydoğu Fransa taleplerinin ardından Cibuti, Habeşistan sahilinde Fransız sömürgesi ve tüm Habeşistan davaları ortaya atıldı. Hatta gözlerini Doğu Adriyatik'ten başka Anadolu sahillerini çevirerek Mare Nostrum yani bizim deniz sloganlarıyla nutuklar söyledi. Hülasa Mussolini daima yüksekten konuşuyor ve dünya yüksek sesle konuşanları dinler diye haykırıyordu. 1922'den sonra İtalya, emperyalist cephede emperyalizmin hem yeni bir gücü hem de bir iç buhranı olarak yeni bir dünya savaşının hazırlayıcılarından biri oldu. İlk önce Adriyatik'te Fiyum üzerine atıldı. 1924'te Fiyum İtalya'ya katıldı. Sonra Yunanistan'a karşı sertlik gösterilerine girdi. 1923'te Korfu Adası bombardıman edildi. İşgal olundu ve ancak Yunanistan'ın İtalya'ya 50 milyon lira tazminat ödemesi kaydıyla ada bırakıldı. 1934 Aralık ayında İtalya Habeşistan davasını ortaya attı. 1935 sonlarında Habeşistan'a saldırdı ve Batı devletlerinin bir takım sudan tedbirlerle yetinerek oyalanmaları karşısında hiçbir yardım görmeyen Habeşistan 7 ay sonra yenildi. İtalyanlar 5 Mayıs 1936'da Addis Ababa'ya girdiler. 7 Mayıs'ta Habeşistan İtalya'ya ilhak edildi. 7 Nisan 1939'da ise İtalya Arnavutluğa saldırdı. 12 Nisan'da Arnavutluk İtalya'yı ilhak edilmiş oldu. O günlerde Atatürk, savaş isteyen bu adam her maceraya atılabilir. Çünkü savaşın ne olduğunu bilmiyor sözlerini Mussolini için söylemiştir. Hakikaten de Mussolini'nin kısa bir neferlik hizmetinden başka savaş görgüsü yoktu. Hitler sahnede. 1933'te buna Avrupa'da gene aynı cephe içinde diğer bir parçalayıcı unsur katıldı. Nasyonel sosyalizm. Bu hareketin başında da gene alttan gelen biri bir eski onbaşı, boyacı veya dekoratör Adolf Hitler vardı. Türeyişi Mussolini'ninki gibi oldu. Birinci Dünya Savaşı sonunda Almanya'da siyasi ve iktisadi buhranlar içine sürüklendi. Almanya'ya layık görülen aşağılık muameleleri Almanya hazmedemiyordu. Almanya'nın en verimli maden ve sanayi bölgeleri Fransa tarafından işgal edilmişti. Almanya aşağılık duyguları içinde muzdaripti. Binlerce komünist hareketler bastırılmış ve Almanya demokratik bir anayasaya yönelmişti. Fakat müttefiklerin anlayışsızlığının haddi hesabı yoktu. İşte Adolf Hitler bu hava içinde 1922-1923 sıralarında belirdi. Önceleri basit bir sokak ve birahane politikacısı zannedildi. Ama bir şeyler söylüyor, bir şeyler vaat ediyordu. 1918'de kurulan Alman İşçi Partisi'nin 1919 Eylül'ünde üyesi oldu. Kısa zamanda lider olarak sivrildi. Parti 1920'de Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi, National Socialist Deutsche Arbeiter Party adını aldı. 1920-1924 arasındaki karışıklıklarda sağcı bir akımın savunucusu haline geldi. Bu sebeple sağcı Alman çevrelerinden ve sanayicilerinden de yardım gördü. Hitler partiyi daha işe ele aldığından itibaren hücum kıtaları anlamına gelen SA'larla Sturmabteilung militarist bir yapıya yöneltti. 1925'te partinin kendi polis kuvvetini teşkil eden ve muhafız kıtaları manasına gelen SS'leri Schutzstaffel kurdu. Bu arada bazı ayaklanma ve ihtilal tecrübelerine de girişti. Hareketler gerçi biraz gülünç gibiydi ama bu Avusturyalı eski onbaşı bu hareket ve nümayişlerde mesela Almanya'nın eski İmparatorluk Genelkurmay Başkanı Ludendorff'u ve benzerlerini kendi peşinde sürükleyebiliyordu. 1924'te parti 32 milletvekiliyle parlamentoya girdi. Sonra bir takım iniş çıkışlarla 1930'da meclise 107 milletvekili soktu. 1932 Cumhurreisliği seçimlerinde ünlü Alman Mareşali Hindenburg'un karşısına Hitler Cumhurreisi adayı olarak çıktı. Gerçi seçimi kazanamadı ama ünlü Mareşal Hindenburg'a verilen 18.651.497 oya karşılık bu Avusturyalı eski onbaşı da 11.339.446 oy aldı. Böylece de Hitler'in geleceği ve nereye varacağı artık belli oluyordu. Hatta Nisan ayında yenilenen seçimlerde Hitler 2 milyon oy daha kazandı. 1932 Temmuz'undaki Reichstag meclis seçimlerinde ise Hitler oyların %32'ni toplayarak meclise 230 mebus soktu. Nihayet 30 Ocak 1933'te Mareşal Hindenburg başbakanlığı Adolf Hitler'e teklif etmek zorunda kaldı. Hitler ve Nazi Partisi artık iktidara gelmişti. Hitler ve partisi de tıpkı Mussolini ve partisi gibi bizzat kapitalist cephe içinde gene bizzat kapitalist devlere karşı sert, saldırgan bir iç mücadele yürütüyordu. Bu iki hareket arasında bir birleşme er geç mukadderdi. Gerçi Mussolini ilk zamanlarda Hitler'den ziyade Fransa ve İngiltere ile anlaşma yolları aradı. Daha ileride değinileceği gibi mesela Hitler Avusturya'ya saldırış hazırlığına girince Avusturya'nın tarafını tutar göründü. Avusturya sınırında bulunan Brenner geçidine 200 bin asker yığdı. Fakat mukadder olan Ergeç yerine geldi. 1935'e kadar iyice giden İtalya ve İngiltere-Fransa münasebetleri bozuldu. Çünkü 1935'te İngiltere ve Fransa da birbirlerinden ayrılma halindeydi. Nihayet 6 Kasım 1937'de bir anti-komintern pakt içinde İtalya-Almanya cephe birliği kurdular. Görünüyordu ki bu defa İngiltere ile Fransa ve onların mukadder müttefiki olan Amerika yakın bir harbi sosyalist Sovyet cephesine karşı değil, kendi içerlerinde yani kapitalist emperyalist cephe içinde Almanya ve İtalya'ya karşı yapacaklardı. Nitekim bir gün öyle de oldu. Tanrısal bir misyon peşinde. Hülasa olayların akışı hızla gelişiyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Avrupa'da söz totaliter faşizm nazizm cephesine geçmiş gibiydi. İngiliz ve Fransız devlet adamları da dahil oldukları halde çevre devletlerin şefleri Almanya'ya denebilirdi ki direktif almak için geliyorlardı. Hitler kendini tanrısal bir misyonun icracısı sayıyordu. 12 Şubat 1938'de ve Avusturya Başvekili Schuschnigg'i kendi ayağına çağırıp ona Avusturya'nın teslimi ultimatumunu tebliğ ederken Hitler'in söylediği şu sözleri kaydedelim. Benim tarihi bir misyonum var. Ben bu misyonu gerçekleştireceğim. Çünkü Tanrı bu misyonu yerine getirmek görevini bana verdi. Benimle beraber olmayan ezilecektir. 14 Nisan 1939'da ve Roosevelt'in bir mesajına cevap teşkil eden bir nutkunda da şöyle konuştu. En derin hislerimi Cenab-ı Hakk'a karşı ismi bile bilinmeyen bir nefer iken beni yükselterek sevgili milletime rehber ve şef yaptığından dolayı en hakirane minnet ve şükranımı arz etmekle ifade edebilirim. Gene o kudrettir ki hayatımı bu yegane vazifesini yani Alman milletini mağlubiyetten kurtararak en iğrenç bir diktanın ayaklarına bağladığı zincirini koparmak bahtiyarlığını ifade için lazım olan kudreti bana bahşetmiştir. Hülasa Atatürk'ün daha 1930'da Ankara'da Amerikalı General MacArthur'a söylediği şu gelecekten haber veren sözler artık tahakkuk ediyordu. Fevkalade bir dinamizme malik olan 70 milyonluk çalışkan ve disiplinli millet, üstelik milli itirazlarını kamçılayabilecek siyasi bir cereyana kendini kaptırdı mı, er geç Versay Muahedesi'nin tasfiyesine girişecektir. Hakikaten de Hitler, Alman milletini içine düştüğü aşağılık duygusundan kurtaran bir sıra başarılar sağladı. 1 Mart 1935'te Saar Havzası Almanya'ya geri verildi. Bu arada Hitler, Versay Muahedesi'nin Almanya'da mecburi askerliği yasaklayan kayıtlarını da kaldırdı. Denizde savaş gemileri inşasına geçti. Fakat asıl aktif hareketlere daha sonra geçti. 1938 Mart'ında Avusturya'yı işgal ve Almanya'yı ihlak etti. 23 Eylül nutkunda Çekoslovakya'nın Almanlarla meskun olan Sudet bölgesinin Almanya'ya teslimini istedi. Hızlı bir takım gelişmelerden sonra nihayet 28 Eylül'de Münih Konferansı toplandı. Bu konferansta İngiltere Başvekili Chamberlain, Fransa Başvekili Daladier, Mussolini ve Hitler Münih'te bir araya geldiler. Çekoslovakya'nın orada bir temsilcisi bile olmadan bu konferans 29 Eylül akşamı Sudet bölgesinin Almanlar tarafından işgaline karar verdi. Fakat Hitler'in adımları bununla da kalmayacaktı. Bir taraftan Sudet bölgesini işgal ederken diğer taraftan Çekoslovakya'da Polonyalı, Macar azınlıkları meselesini ortaya atarak bu ülkenin tam tasfiyesine doğru yöneldi. 1939'da ise artık Çekoslovakya yoktu. Hiçbir devletin kılını kıpırdatmasına meydan kalmadan 15 Mart 1939 günü Alman orduları Çekoslovakya'ya girdiler. 20 Mart günü de Litvanya hükümeti kendi toprakları içinde olan Memel'i Almanya'ya terk etti. Hitler'in Alman milletine ve dünyaya karşı ilan ettiği Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer, bir millet, bir devlet ve tek şef sloganı yerini bulmuş, hatta biraz da sınırlarını aşmıştı. Ama Hitler bu sınırı aşmaya da bir ad bulmuştu. Hayat sahası, yeni düzen. Hayat sahası ve yeni düzenin ise elbette ki artık sınırı yoktu. Gerçi o sırada henüz kurtarılmayan bir Danzig şehri kalmıştı. Bu şehir Doğu Almanya'nın doğu ucunda bir sahil şehriydi. Almanlarla meskundu. Danzig'i asıl Almanya'dan bir Polonya koridoru ayırıyordu. Muahidelere göre Danzig bir serbest şehirdi. Mahalli idaresi vardı fakat Almanya güçlenince Danzig Almanları da Hitler'in şefliğini benimsediler. İşte bu surette ortaya şimdi bir de Almanya-Polonya meselesi çıktı. Ama bu meselenin çözümü artık İkinci Dünya Savaşı demek olacaktı. Bulutlar gittikçe yoğunlaşıyordu ve dünya ikinci bir dünya savaşına dev adımlarıyla koşuyordu. Fakat biz bu bahse girmeden önce şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın doğurduğu ve Avrupa'nın diğer bir kudretinin İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki gelişmeleri üstünde de kısaca durmalıyız. Bu kudret Sovyetler Birliği'dir. Böylece de hem Avrupa hem dünya hem de bilhassa İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı mesuliyetini taşıdığı Türkiye için Sovyet Rusya'nın yarattığı problemler ve arz ettiği gelişme ihtimalleri bakımından izlemlerimizin başlıca unsurlarını özetlemiş olalım. Büyük istihbam, Sovyetler Birliği. Sovyetler Hareketi, ihtilacı sosyalizmin ilk defa devletleştirilmesiydi. Bu hareket, Birinci Dünya Savaşı sonunda hem Avrupa'nın yeni örgüsü, hem de çağımızın çehresi ve yeni gelişmeleri bakımından politik ve sosyal alanda en önemli hadise oldu. Sovyetler Birliği'nin dünya sahnesinde belirişi iledir ki, Avrupa, artık 19. yüzyıl Avrupa'sının kendi içindeki çelişmelere rağmen dünyanın diğer kısımlarına karşı birleşmiş cephesini, dünya hakimiyetini ve Avrupa'nın geosentrik yani dünyanın merkezi olmak vasfını kaybetti. Avrupa dünyanın metropolü yani dünyanın sermaye hareketlerini ve dünya sanayini elinde toplayan hakim kudreti olmaktan çıktı. Çünkü Rusya'da ihtilacı sosyalizmin çıkışı ve kuruluşu dünyayı görüş, dünya siyaseti ve 19. yüzyıl Avrupa'sına hakim olan kapitalist nizamın kaderi bakımından Avrupa'yı iki cepheye böldü. Gerçi ihtilacı sosyalizmin bir gün devletleşmesi beklenmeyen bir şey değildi. Rus Sosyal Demokrat Hareketi'nin fikir babası ve Rusya'da Marksizmin en iyi yorumcusu Felanov daha 1889'da bunun er geç başarılacağını ve hatta bu hareketin muhtemelen ilk önce Rusya'da başarılacağını büyük bir kongre önünde söylemişti. Fakat böyle bir hadisenin gerek Avrupa cephesi gerek dünyanın kaderi bakımından doğurabileceği etkileri Avrupa'nın liberal siyaset ve fikir adamları hiçbir zaman anlayamadılar. Sovyetlerdeki tecrübe ve uygulamaların niteliği ve yeni devletin Avrupa ve dünya siyasetindeki önemi hakkında Avrupa ve Amerika 2. Dünya Savaşı'na kadar hiçbir esaslı fikir edinemediler. Nitekim Rusya'da iç harplere, Fransa, İngiltere hatta onların kuyruğuna takılan Yunanistan'ın askeri müdahaleleri ancak 1920'de tasfiye edilebildi. Halbuki o tarihte Atatürk ve Büyük Millet Meclisi hükümeti Sovyetler Birliği'ni tanıyan ilk devlet olarak kuzey komşusu ile karşılıklı anlaşmalar imzalamıştı. Fransa, İtalya ve İngiltere ise bu devleti ancak 1924'te şeklen tanımış oldular. Amerika'nın Sovyetleri tanışı ise ancak 1933'tedir. Ama bu ülkeler arasındaki karşılıklı münasebetlerin incelenmesi şunu açığa vurur ki mesela İngiltere ve Fransa hatta 2. Dünya Savaşı'ndan önceki günlerde bile Sovyet Rusya ile bilhassa Orta Avrupa faşizmine karşı anlaşma yolunda ciddi bir davranışta bulunmadılar. Temaslar, anlaşmalar ve deklarasyonlar hep yüzde ve şekilden ibaret kaldı. Bütün bunları Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı öncesindeki diplomatik gelişmeleri hakkındaki aşağıda vereceğimiz özetlemelerin daha iyi değerlendirilmesi için kaydediyoruz. Çünkü bu gelişmeler hem Avrupa'nın hem Türkiye'nin meseleleri bakımından önemli manalar taşımaktadır. Birinci Dünya Savaşı sonunda Avrupa, galipler, mağluplar ve Rusya olarak üç cepheye ayrılmıştı. 1918'de Almanya'ya Versay Anlaşması dikte ettirilirken Rusya'ya da müdahaleler başlamıştı. Bu dış müdahaleler ve iç savaşlar üstünde burada tabii durmayacağız. Fakat olayların akışı içinde öyle oldu ki baskı altındaki Almanya ile baskı altındaki Sovyetler arasında bir nevi yakınlaşma gelişti. 16 Nisan 1922'de Demokrat Almanya ile Sovyet Rusya arasında Rapallo'da bir anlaşma imzalandı. Buna göre iki taraf birbirleriyle diplomatik münasebetler kuracaklardı. Birbirlerine karşı bütün taleplerinden vazgeçeceklerdi. Sovyetler Versay diktasını tanımayacaklardı. Bu batıdaki zafer savaşları için beklenmeyen bir darbe oldu. Çünkü aynı ayın başında Cenevre'de toplanan Dünya Ekonomik Konferansı'nda Fransa yalnız Almanya'dan astronomik savaş tazminatı değil, Sovyetlerden de eski Çarlık idaresinin astronomik borçlarını istiyordu. Halbuki Çarlık tarihe karışmıştı. Çar hanedanı ölmüş ve eski Rusya bütün sistemi ve yönetici kadrosuyla ortadan silinmişti. 1926'da Rapallo Anlaşması karşılıklı bir saldırmazlık paktı ile tamamlandı. Hatta Sovyetler Polonya ve Baltık devletleri ile de o günün icaplarına uygun yaklaşma hareketlerine geçtiler. Ondan sonra Cemiyet-i Akvam'da Milletler Cemiyeti Sovyet Rusya aktif bir unsur olarak görünmeye başladı. Fakat asıl mesele 1933'ten yani Hitler'in zuhurundan sonra Sovyetler Birliği'nin durumuydu. Bu durum 2. Dünya Savaşı öncesinin büyük istihbamı olarak ortada duruyordu. Hitler kozunu kendisine hiçbir şey vaat etmeyen ve buna karşılık Fransa, İngiltere ve nihayet Amerika'nın bütün ateş kudretini ve iktisadi baskısını kendi üzerine çekecek şekilde mi oynayacaktı? Yoksa hayat sahası dediği coğrafi genişlemeyi ve bunun getireceği iktisadi kaynakları doğuda arayacak Sovyetler Birliği ile mi hesaplaşacaktı? Bir de Almanya'nın ne şu tarafta ne bu tarafta değil de her iki cepheye karşı savaş etmesi gibi bir ihtimal de akla gelebilirdi. Ki Almanya'nın geleneksel politikası bundan kaçınmayı emretmeliydi. Hitler daha önce değindiğimiz saldırılarına başlayınca Avusturya, Südetler ve Çekoslovakya olayları ile Polonya meselesinde Batı'nın pasif durumu Almanya ve Rusya'yı ister istemez karşı karşıya getiriyordu. Ama işte bu sırada Hitler Almanya'sı ile Sovyetler Birliği arasında Batılıları gene şaşırtan bir şey oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın Polonya'da patlamasından 10 gün kadar önce Alman Dışişleri Bakanı Ribbentrop Moskova'ya geldi. 23 Ağustos akşamı ise aradaki bütün meseleler konuşulmuş ve Sovyet-Alman Saldırmazlık Paktı Molotov'la Ribbentrop arasında imzalanmıştı. Temasların daha Ağustos'ta başladığı anlaşılmaktadır. Halbuki tam o günlerde Moskova'da Sovyet temsilcileriyle İngiliz ve Fransız müvessilleri 5 Ağustos'tan beri müzakere halinde bulunuyorlardı. Bu müzakereler 2. Dünya Savaşı'nın hemen öncesi günlerinde yapılıyordu. Fakat Sovyetler Birliği'nin böyle bir müzakere tertibi için teşebbüsleri daha eskiydi. Paris ve Londra'da neticesiz temaslar uzayıp bitmişti. Nihayet iş karara bağlanınca da bu sefer İngiltere ve Almanya Moskova'ya gönderecekleri temsilcilerin kişiliği ve rütbeleri üzerinde tereddüte düştüler. İngiltere ancak bir binbaşı göndermek istiyordu. Fransa'da emekli bir levazım generali bulmuştu. Moskova ise kendi heyetinin başında Mareşal Voroshilov'u bulunduracağını bildirmişti. Bir sürü uğraşmalardan sonra nihayet İngiltere, Amiral Plunkett ve Fransa generali Dominic isminde iki pasif şahsiyet buldular. Moskova müzakereleri hiçbir verim kaydetmeden sürdü. Batılı temsilciler yetkisizdi. Sovyetler ise Batı sınırlarından başka Japon meselesi ve Rus ordularının Almanlarla çarpışabilmek için Polonya'dan geçmeleri ve Polonya'ya asker sokulması gibi geniş talepler içindeydiler. İşte Ribbentrop bu sırada ve dünyadan habersizce Moskova hava meydanına indi. Yıldırım süratiyle yürütülen müzakereler 3 gün içinde bitince de Voroshilov bir gün Milli Savunma Komiserliği'nde müzakere bekleyen İngiliz ve Fransız temsilcilerine gelişilen müzakerelerin Alman-Sovyet Paktı'ndan sonra artık manası kalmadığını tebliğ etti. Temsilciler şaşırdılar. Hemen o gece Moskova'dan ayrıldılar. Bundan bir ay kadar sonra ise aşağıdaki dip yazıda değindiğimiz ikinci bir anlaşmayla Polonya toprakları Almanya ve Sovyetler arasında taksim edildi. Sovyet-Alman anlaşmasının esasları şunlardı. Karşılıklı saldırmazlık. Taraflardan biri saldırıya uğrarsa diğer taraf saldıran tarafa yardım etmeyecek. Müşterek menfaatlerde karşılıklı haberleşme, taraflardan birine karşı olan devletler grubuna katılmamak, anlaşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesi. Anlaşma 10 senelikti. Fakat her şey onu gösteriyordu ki bu maddelerin arkasında Almanlarla Sovyetlerin Polonya üzerinde anlaşmaları vardır. Nitekim çok geçmeden ve Polonya'da Dünya Savaşı başladıktan sonra Ribbentrop tekrar Moskova'ya uçacak ve 25 Eylül 1939'da Almanlarla Sovyetler arasında yeni bir anlaşma imzalanacaktır. Bu anlaşmanın tek konusu bu iki devlet arasında Polonya'nın taksimidir. İşte tam o tarihlerdeydi. Türkiye Dışişleri Vekili Şükrü Saracoğlu ve Mayiyeti Moskova'da bulunuyorlardı. Bu biraz da hazin seyahatin hikayesini daha sonra ve 2. Dünya Savaşı öncesinde Türkiye'nin yalnızlığı ve teşebbüsleri bahsinde vereceğiz. 7. ayrımın sonu, sayfa 101.